Ayrım 22, sayfa 151. Walter pencereden Clarissa'nın geri döndüğünü gördüğünde pek açık seçik olmamakla birlikte Ulrich hakkında kötü konuşma isteğine yine karşı koyamayacağını fark etmişti. Ulrich'in dönüşü uykunsuz bir zamana rast gelmişti. Clarissa'ya zarar veriyordu. Clarissa'nın içinde bulunan Walter'in yaklaşmaya cesaret edemediği bir noktayı, kötülük mikroplarının odaklaştığı yeri, Clarissa'nın zavallı, hastalıklı, mutsuz bir dehayı yansıtan yanını, içinde günün birinde tümüyle kovabilecek zincirlerin gerildiği gizli odayı daha kötü bir duruma sürüklüyordu. Biraz önce içeri giren Clarissa, şimdi başı açık olarak Walter'in önünde durmaktaydı. Hasır şapkası elindeydi. Walter ona baktı. Clarissa'nın bakışları alaylı, berrak, sevecendi. Belki de biraz fazla berraktı. Kimi zaman Walter, onda kendisinde eksik olan bir gücün bulunduğu duygusuna kapılıyordu. Tıpkı insana bir türlü rahat vermeyen bir diken gibi. Clarissa'yı daha çocukluğundan beri hep hissetmişti ve o görünüşe bakılırsa Clarissa'nın başka türlü olmasını da hiçbir zaman istememişti. Walter'in hayatının öteki ikisinin anlamadıkları sırrı belki buydu. Bizim acılarımız çok derin diye düşündü. Öyle sanıyorum ki birbirini bizim kadar derinden sevmek zorunda kalmış iki kişiye pek sık rastlanmaz. Ve bir geçiş yapmaksızın konuşmaya başladı. Ulo'nun sana ne dediğini bilmek istemiyorum. Ama sana şu kadarını söyleyebilirim ki onun seni hayrete düşüren gücü aslında bir boşluktan başka bir şey değil. Clarissa piyanoya baktı ve gülümsedi. Walter elinde olmaksızın yine kapağı açık olan piyanonun yanına oturmuştu. Konuşmasını oradan sürdürdü. İnsan eğer yaratılışı gereği duyarsızsa, kahramanca hissetmesi ve her milimetrenin içinde ne kadar çok şeyi saklayabileceğini bilmeden kilometreler boyutunda düşünmesi zor olmasa gerek. Kimi zaman Ulrich'in gençliğinde yaptıkları gibi ondan Ulo diye söz ederlerdi ve Ulrich onları bu yüzden insanın süt ninesine karşı gülünç bir saygıyı sürdürmesi gibi severdi. O, olduğu yerde saplanıp kaldı diye ekledi Walter. Sen bunu fark etmiyorsun ama onu tanımadığımı sanma sakın. Clarissa kuşkuluydu. Walter heyecanla konuştu. Bugün her şey yalnızca bir çöküş, dipsiz bir zeka uçurumu. Onun da zekası var, bunu kabul ediyorum. Ama bütün bir ruhun iktidarına ilişkin hiçbir şey bilmiyor. Goethe'nin kişilik dediği, hareket içindeki düzen diye adlandırdığı şeyden haberi bile yok. İktidar ve sınırlar, keyfilik ve yasa, özgürlük ve ölçü, hareketli düzen, bütün bu güzel kavramlar dize dudaklarından dalgalar halinde boşluğa yayılmaktaydı. Clarissa sanki güzel bir oyuncağı uçurmayı başarmışlar gibi bu dudaklara sevecen bir hayretle baktı. Sonra kendi kendini toparladı ve küçük bir eş gibi araya girdi. Bira ister misin? Evet, neden olmasın? Hep içerim bir bira. Ama şu anda evde bira yok. Keşke sormasaydın diye içini çekti Walter. O zaman belki aklıma bile gelmezdi. Clarissa için konu böylece kapanmıştı. Fakat Walter şimdi dengesini yitirmişti. Konuşmasını nasıl yeniden rayına oturtarak sürdüreceğini bilemiyordu. Sanatçılar hakkındaki konuşmamızı anımsıyor musun diye sordu güvensizce. Hangi konuşmayı? Birkaç gün önceki. Sana bir insanın içinde var olan canlı biçim ilkesinin ne anlama geldiğini açıklamıştım. Eskiden ölüm ve mantıksal mekanikleştirme yerine kanın ve bilgeliğin egemen olduğu sonucuna nasıl vardığımı anımsamıyor musun? Hayır. Walter tutulmuştu. Arıyor, boşlukta sallanıyordu. Ansızın patladı. O niteliksiz bir adam. Bu da ne demek diye sordu Clarissa kıskıs gülerek. Hiç, yani bu hiç demek. Ama sözcük Clarissa'yı meraklandırmıştı. Bugün böyle milyonlarcası var diye iddia etti Walter. Zamanımızın yetiştirdiği insan türü işte bu. Ansızın aklına gelen söz onun da hoşuna gitmişti. Sanki bir şiire başlıyormuşçasına sözcük daha bir anlama kavuşmadan onu sürüklemekteydi. Bak şuna, ona ne derdin? Bir doktor, bir tüccar, bir ressam ya da bir diplomat gibi mi görünüyor? Bunların hiçbiri değil zaten dedi Clarissa ciddi bir ifadeyle. Peki, bir matematikçiye benziyor mu acaba? Onu bilemem. Zaten bir matematikçi neye benzer bilmiyorum ki. Bak şimdi, çok doğru bir şey söyledin. bir matematikçi hiçbir şeye benzemez. Başka deyişle, o kadar genel anlamda zeki görünür ki, belirli tek bir içeriği yoktur. Roma Katolik Kilisesi'nin rahipleri dışında, bugün artık kimse görünmesi gerektiği gibi görünmüyor. Çünkü kafalarımızı ellerimize oranla daha da kişiliksiz kullanıyoruz. Matematiğe gelince, o bu durumun doruk noktası. Hani insanların günün birinde et ve ekmek yerine haplarla beslenmeye başlamaları halinde, çayırlar, buzağlar ve tavuklar hakkında artık bir şey bilmeleri gerekmemesi gibi. Bu arada Clarissa mütevazi akşam sofrasını kurmuş, Voltaire de iştahla yemeye başlamıştı. Belki de yaptığı karşılaştırma aklına bu yüzden gelmişti. Clarissa onun dudaklarına bakıyordu. Bu dudaklar ona Voltaire'in ölmüş annesini anımsatıyordu. Yemeği ev işi yaparcasına yiyen, üzerlerinde kesilerek küçültülmüş bir bıyık bulunan güçlü ve dişi dudaklardı. Tabakta küçük bir peynir parçası ararken bile Voltaire'in gözleri henüz soyulmuş kestaneler gibi parlıyordu. Voltaire, ufak tefek ve narinden çok muhallebi çocuğu gibi olmasına karşın etkileyiciydi ve her zaman iyi bir ışığın altında duruyormuş gibi gözüken insanlardandı. Konuşmaya devam etti. Ulrich'in görünüşünden hiçbir meslek tahmin edemezsin. Ama o yine de mesleği olmayan bir adam gibi görünmüyor. Şimdi onun nasıl biri olduğunu düşün. Ne yapması gerektiğini her zaman bilir. Bir kadının gözlerinin içine bakabilir. Her an her şey üzerinde hararetle düşünebilir. Boks yapabilir. Yeteneklidir, iradesi güçlüdür, ön yargısızdır, cesurdur, dirençlidir, ataktır, düşüncelidir. Bunları asla birer birer sınamak istemiyorum. Bütün bu niteliklere sahip olabilir. Çünkü onlara sahip değil. Bu nitelikler onu olduğu adam yaptılar, yolunu çizdiler ama yine de ona ait değiller. Öfkelendiğinde içinde bir şeyler gülüyor. Üzüntülüyken bir şeylerin hazırlığı içinde oluyor. Bir şeyden ötürü duygulandığında onu reddediyor. Her kötü eylem ona herhangi bir bakımdan iyi gözükecektir. Bir şey ne saydığı ona göre hep olası bir bağlama göre kesinleşecektir. Onun için kesin olan hiçbir şey yok. Her şey değişebilir. Bir bütünün, sayısız bütünlerin parçasıdır. Ve bu bütün de muhtemelen onun hiç tanımadığı bir üst bütüne aittir. Bu yüzden yanıtlarından her biri ancak kısmi bir yanıttır. Duygularından her biri yalnızca bir bakış açısıdır. Ve onun için önemli olan hiçbir konuda konunun ne olduğu değildir. Onun için her zaman önem taşıyan yalnızca öyle rastgele bir olduğu gibidir. Bir eklentidir. Bilemiyorum demek istediğimi yeterince anlatabiliyor muyum? Anlatıyorsun dedi Clarissa ama ondan böyle çok hoşlanıyorum. Voltaire elinde olmaksızın hoşlanmadığını gittikçe daha çok belli eder biçimde konuşmuştu. Dostlardan daha zayıf olanının taşıdığı o eski oğlan çocuğu duygusu kıskançlığını körüklüyordu. Çünkü Ulrich'in birkaç zeka sınavının dışında hiçbir zaman herhangi bir edim ortaya koymadığından emin olmasına karşın iç dünyasında bedensel açıdan Ulrich'in hep gerisinde kaldığı izleniminden kurtulamıyordu. Kurguladığı resim onu bir sanat eserinin başarılması kadar kurtarabiliyordu. Eseri iç dünyasında oluşturup dışarıya yansıtmamıştı. Dış dünyada esrarlı bir esin başlangıcı gibi sözcük sözcüğe eklenmiş, bu arada Voltaire'in içinde bilincine varmadığı bir şeyler çözülmüştü. İşini tamamladığında Ulrich'in günümüzde bütün görünümlerde var olan bu dağınık özden başkaca bir şeyi temsil etmediğini anlamıştı. Demek hoşuna gidiyor diye sordu acılı bir şaşkınlıkla. Bunu ciddi söylüyor olamazsın. Clarissa ağzında ekmekle yumuşak bir peynir çiğnemekteydi. Yalnızca gözleriyle gülümseyebildi. Ah dedi Voltaire. Belki eskiden de aşağı yukarı böyle düşünürdük. Ama bunda bir ön aşamadan daha fazlasını görmemek gerekir. Böyle bir insan, insan sayılmaz ki. Clarissa ağzındakini bitirmişti. Ama kendisi de öyle söylüyor diye iddia etti. Kendisi ne söylüyor? Ne bileyim, günümüzde her şeyin dağılıp gittiğini falan. Şimdi yalnız kendisinin değil, ama her şeyin bir yere saplanıp kaldığını söylüyor. Fakat bunu senin kadar kötüye yormuyor. Bir defasında bana uzun bir öykü anlatmıştı. Bir insanın özü parçalara ayrıldığında karşımıza o insanları oluşturan iki düzine nitelik, duygu, yaşam yolu türü, yaratılış türü ve bu gibi çıkar. Bedenimiz parçalara ayrıldığında ise yalnızca suyla ve onun üstünde yüzen bir düzine madde öbekçiğiyle karşılaşılır. Su, içimizde ağaçlardaki gibi yükselir ve bulutları oluşturduğu gibi hayvan bedenlerini de oluşturur. Aslında bunu hoş buluyorum. Yalnız insan kendi kendine ne demesi gerektiğini bilemiyor, o kadar. Ne yapması gerektiğini de. Clarice güldü. Bunun üzerine ona senin boş zamanlarında günlerce balığa çıktığını ve su kıyısında yattığını söyledim. Ne olmuş peki? Onun bunu 10 dakika olsun dayanıp dayanamayacağını bilmek isterdim. Ama insanlar, dedi Voltaire kararlılıkla, bunu 10.000 yıldır yapıyorlar. Bakışlarını gökyüzüne dikiyorlar, toprağın sıcaklığını hissediyorlar ve annelerini nasıl parçalarına ayırmıyorlarsa bunu da parçalara ayırmıyorlar. Clarice elinde olmaksızın yine kıkırdadı. Ulrich o zamandan beri işlerin çok daha karmaşıklaştığını söylüyor. Suda yüzdüğümüz gibi bir ateş denizinde, bir elektrik fırtınasında, manyetik bir gökyüzünde, bir sıcaklık bataklığında ve bu gibi yüzüyoruz. Ama bunların hiçbiri algılanamıyor. Sonuçta geriye yalnızca formüller kalıyor. Ve bu formüllerin insani bakımdan ne anlama geldiklerini doğru dürüst anlatabilmek olanaksız. Hepsi bu. Lisede ne öğrenmiş olduğumu unuttum. Ama şu ya da bu biçimde doğrudur herhalde. Ve bugün biri kalkıp da, diyor Ulrich, ermiş Franciscus ya da senin gibi kuşlara kardeşim demek istediği takdirde, bunu yan gelip yatarak yapmak hakkına sahip değildir. O zaman ateşin içine girmeyi, elektrik direğini izleyerek yerin içine atlamayı veya bir mazgaldan kanalın sularına inmeyi de göze almalıdır. Evet, evet, diye kesti Voltaire. Önce dört elementten birkaç düzine oluşuyor ve sonuçta yalnız ilişkilerin olayların üstünde, olaylardan ve formüllerden oluşma bir bulaşık suyunda insanın bir nesne mi, bir olay mı, hayal ürünü bir hayalet mi, yoksa ne olduğunu ancak Tanrı'nın bildiği bir şey mi olduğunu bilmediği bir şeylerde yüzüyoruz. O zaman bir güneşle bir kibrit arasında artık bir fark kalmıyor. Sindirim kanalının bir ucu olan ağız ile öteki uç arasında da bir fark kalmıyor. Aynı şeyin 100 ayrı yanı var. Her yanın 100 ilişkisi var ve bunların her birinde başka başka duygular asılı. İnsan beyni nesneleri bölümlere ayırmayı başardı. Fakat nesneler de insan yüreğini böldü. Voltaire yerinden fırlayıp kalkmış ama masanın arkasından çıkmamıştı. Clarice, dedi. O bir tehlike senin için. Bak, Clarice, bugün her insanın yalınlıktan, toprağa yakın olmaktan, sağlıktan daha çok gereksindiği bir şey yok. Ve evet, hiç kuşkusuz bu noktada ne istersen söyle. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak da isteniyor. İnsanın ayaklarını sımsıkı yere bastıran şey bir çocuk olduğu için. Ulo'nun sana anlattıklarının hepsi insanlık dışı. Şundan kesinlikle emin ol ki eve döndüğünde yalnızca seninle bir kahve içmeye, kuşları dinlemeye, biraz dolaşmaya, komşularla biraz ahbaplık etmeye ve günü sakin bir şekilde sona erdirmeye cesareti olan benim. İşte budur insanca yaşamak. Bu düşüncelerdeki sevecenlik Voltaire'i ağır ağır Clarice'ye yaklaştırmıştı. Ama babacan duygular uzaklardan bas tonlarda yükselmeye başlar başlamaz Clarice tersleşti. Voltaire ona yaklaşırken yüzü suskunlaştı ve bir savunma konumu aldı. Voltaire onun yanına vardığında iyi cins bir köy sobası gibi sıcak bir yumuşaklık yaymaktaydı. Clarice bir an bu yumuşaklığın dalgalarıyla sallandı. Sonra şöyle dedi. Hayır dostum, masadan bir parça peynirli ekmek alıp Voltaire'in alnına acele bir öpücük kondurdu. Gece kelebekleri çıkmış mı bakmaya gidiyorum. Fakat Clarice, diye yalvardı Voltaire, bu mevsimde artık ortada kelebek falan yoktur. Ah, bu bilinmez ki. Odada Clarice'den geriye kalan yalnızca gülüşüydü. Kendisi ise peyniri ve ekmeğiyle çayırlarda dolaşıyordu. Etraf emniyetliydi ve birinin eşliğine ihtiyacı yoktu. Voltaire'in sevecenliği yangın yüzünden vakitsiz dağılan bir kalabalık gibi kendi içinde çöküverdi. Genç adam derin derin içini çekti. Sonra çekingen bir ifadeyle yeniden piyanonun başına geçti ve birkaç tuşa dokundu. istesin istemesin bu tuşlara dokunuşundan Wagner operalarının motifleri üzerine fanteziler çıktı ve eskiden büyüklendiği zamanlarda kendine yasaklamış olduğu bu denemsiz yasaklamış olduğu bu denetimsizce yasaklamış olduğu bu denetimsizce kaynayan maddenin şırıltıları arasında parmakları eskilerin akışı boyunca sazlıkları aralarcasına türlü sesler çıkararak dolandı. İsterse ta uzaklardan duyulsundu. Walter'in omurgası bu müziğin markozuyla felce uğradı ve kaderinin yükü hafifledi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Ulo, U-L-O, Franciscus, F-R-A-N-Z-I-S-K-U-S.